Ayrım 28.
Kolumu İlhan'ın kolundan kurtarıyorum. Ansızın göz altından evime, Aysel'in yanına döndüğüm saatten önceki Ömer'im. O güne dek olan Ömer'im. Henüz en yakın arkadaşlarının kendisinden kuşkulanmayı akıllarının köşesinden geçiremedikleri, kendisi tarafından öpüldü, okşandı diye karısının banyoya koşup ağzını, her yanını ova ova sabunlamadığı, gözlerini yeğeniyle onun üstüne dikip domuzca serzenişlerle, "Öyle ya, siz iki kazazede, şimdi daha iyi anlaşırsınız." demediği zamanlardan önceki Ömer. O masaya gidersin. Herkesi, tüm general ve karısı dahil, dünün şalvarlısı, bugünün Amerikan vatandaşı Eytan Hanım dahil, gözlerini yarı kapamış, iki yana sallana sallana şarkıcı kadına eşlik eden Müjgan dahil, herkesi, hepsini efendice selamlayabilir, yine de onların dışında, uzağında kalabilirsin. Hatta artık Ayşe'nin buradaki herkese karşı usul usul yırtıklaşmaya başlayan yeni yüzüne bocalamadan bakabilirsin. Salt sana bakarken hüznünü saklamayan o yüze. Babasının kollarından kurtulmuş, şimdi senin koluna girerek dans pistine fırlamak için can atıyor. Bu özlemi karşılıksız bırakma. Ona en güzel düğün armağanın, onu bir kez kollarına alman. İyice bastırarak göğsüne, yürek çırpınışlarını duyarak dans etmen onunla. Şimdi ben eski Ömer miyim gerçekten? Ayşen kollarımın arasında dans ederken bayılıverirse ya, ya da Yeşilçam'ın o umutsuz aşk simgesi kızlarının dublaj sesiyle benim için artık tek saadet şu anın hatırasını ölünceye kadar kalbimde saklamaktan ibaret bulunmaktadır derse, ben de yaşı geçmiş muzdarip aşık rolünü oynar, o rolün dublaj sesiyle ah, doğacak ilk çocuğunuz erkek olursa ona benim adımı koyunuz. Koyunuz ki bu çocuk başlamadan nihayete eren talihsiz saadetimizin ıstıraplarla dolu şu menhus dünya ortasında tek şahidi olarak yaşasın. Ah derim. Göz pınarlarımızda birer damla yaş, bir de and içme töreni. Sizi hiç unutmayacağım. Ben de sizi hiç unutmayacağım. Fısıltı 1. Ayşenim. Fısıltı 1. Ömer'im. Bu film en sonunda ortasına düştüğüm iki ailenin masasında eksik kalmış tanıştırmalar yapılırken çevriliyor. Film o çocuk doğana, adı Ömer konana, sonra bu yeni Ömer bir gün çocuk bahçesinde oynarken topunu bir zamanların çok ünlü bir profesörü, kör bir yaşlı adamın ayakları dibine kaçırana dek sürebilir. Artık oraya dek sürünce ise sürerdi. Çocuk Ömer topunu almak için koşar, üstü başı lime lime dökülen bu yaşlı körü görür, onun haline acıyabilir, içinde bir hissi kablel vuku ile ona derinden yakınlık duyabilir, bu yakınlığın saikiyle anne, anneciğim şu zavallı adama bak, ne olur alalım, bizim eve götürelim diye bağırabilirdi. Tek şahit o pek değerli çocuğun isteği kırılmaz ve ben sokakta bulunmuş hasta bir kedi gibi Ercan'ın villasına götürülür, orada yıkanıp paklanırdım, giydirilirdim. Girilip kuşatılırdım ve o zaman Ayşen beni tanır, Ömer abi diye bir çığlık atar ve tam o anda, tam o anı vurgulayan bir müzik patlak verir. La la la la, yedek subay ölür de dönmez er meydanından. Ne oluyor? Neden yedek subay marşı? Oysa ben filmin sonunda patlak verecek müziğin Eroica olacağını düşünüyordum. Bu masada her kafadan bir ses çıkıyor. Eroica'nın yedek subay marşına karışması bundandır. Eytan Hanım, ay ilahi Yılmaz, seni gidi yaramaz, senin başının altındandır bu sürpriz. Hayrettin Özkan, gül ağacını erkek tarafından bir nazire, harp okulu marşı olacaktı ya, neyse, ha ha ha. Nuriş hanımefendi fısıltıyla, aman Hayrettin, benim içim kan ağlarken sen de, Müjgan, aa vallahi dayanamam, kalkın hadi hep birlikte. Tezel alçak sesle, asker marşıyla halay çekmek, yüksek sesle, dünyanın en eğlenceli ülkesi benim ülkem. Ercan, hadi Ayşen kalkıyoruz, bak herkes nasıl coştu. Gönül hanım, hadin çocuklar, hadin durmayın. Ayşen, benim için hava hoş. Ve yine o hüzünlü bakışı bana. Suç bende değil, Eroica çalsaydı belki seni dansa kaldırabilirdim sevgili Ayşen. İlhan, ben de yürüyeceğim. Haykırır. Biz, Ertürk haykırır. Baştan, bir komut. Piste bir yığın insan kol kola girmiş, kuyruk kuyruğa gelmiş, samba adımlarıyla yedek subay ölür de dönmez er meydanındanı oynuyor. Bir kez biz de Aysel'le Süreyya'da Brezil Brezili böyle, herkes birbirinin belinden tutarak, herkes de kuyruk kuyruğa gelerek oynamıştık. Ülkem her zaman eğlenceli, Tezel'in hakkını da yememek gerek ama yarın başka olacak. Yarını uzun boylu düşündüm sanıyorum. Yoksa o baygın sesli kadının son şarkısını ne zaman bitirdiğinin, ben bir filmi çevirirken pistin üstünü nasıl öyle çarçabuk dolu verdiğinin, tabağımdaki Ankara tavasından koca bir lokmayı da yanında susuz rakıyla ne zaman gövdeye indiriverdiğimin daha iyi ayrımında olurdum. İlhan'la Müjgan pistteki kuyruğun en başındalar. Gelinle damatsa en sonunda. De dönmez er meydanından, de dönmez er meydanından. Bu plak çizilmiş. Derken Ayten Hanım piste tek başına fırlıyor. Dört sıra Japon incisi boynundan havaya kaldıra kaldıra, Amerikan danslarında olduğu gibi tek başına katılıyor oyuna. Bir eliyle de durmadan Ertürk'le oğlu Yılmaz'a el ediyor. Gel, hadi gel, gelin canım, ve dayanamayıp sesleniyor. Come on, Hınzır Yılmaz, come on diyorum sana. Tezel'in kahkahaları da isteriye dönüşüyor, sürekli yineliyor. Ey güzel Türkiye'm, ey güzel Türkiye'm, sen nelere kadirsin. Hayrettin Özkan bu güzelliklerdeki payından övünçlü, rakı bardağını Tezel'in bardağına vuruyor. Tezel bardağını milim kıpırdatmasa da yerinden arkasına yaslanıyor. Türk gibisi, Türkiye gibisi var mıdır? Milletimiz ve insanımız daha da güzelleşecektir. Sizlerle paşam, sizlerle. Tezel'i susturabilirim. Ona bu iş gırgıra gelmez. Bazı paşalar gerçekten inanırlar sonra her şeyin onlarla başlayıp biteceğine diyebilirim. Ama demiyorum. Yüzüme gülebilir şu an Tezel. Şu an Hayrettin Özkan'ın ince alayları bile ciddiye alma eğiliminde olduğunu taş çatlasa anlatamam Tezel'e. Görmüyor musun? Paşa her şeyin merkezinde kendini görmeye başladı diyemem. Hayrettin Özkan Tezel'in sözünden pek hoşnut ama Nuriş Hanım Efendi nice çabalasa o hoşnutlukta kendine açılan yere rahatça yerleşemiyor. Arada bir çok içti gönül eniştene göz kulak olun demese mutlak kocasının kulağına eğiliyor ve soruyor. Hakan'dan bir haber yok mu? Tüm general yanındaki artık Nuriş Hanım Efendi de olmuş olsa kulağının dibinde öyle karı vızıltılarına pabuç bırakacak adam değil. Bunu da en sonunda kanıtlıyor zaten. Masaya çok sert bir asker yumruğu indirir indirmez anıp durma o sıpayı bana diyor. Ne ben ne Tezel işitmiş oluyoruz. Ektiğin tohumların nasıl yeşerdiğini görüyor musun Tezel? Eniştesinin sözünü bir tek Gönül Hanım işitmiş oluyor. Başına ne gelirse nice itilip kakılırsa hep her şeyi işitiyor olmasın. Şimdi de yine iki arada bir derede kalmış yüz çizgileri acınası sesiyle ''Aa öyle demeyin paşa abi, anadır ne olsa, ablamın yüreği kan ağlıyor.'' diyor. Tezel'le ben yine işitmiyoruz. Hiçbir şey de görmüyoruz. Hayrettin Paşa buna da kesinlikle inanmakta. İnanmasa iki kadını elinin tersiyle iki yana sıyırıp da kesin artık diye kükremezdi. Memleketin temeline dinamit koyan öz oğlu da olsa gözünü kırpmayacak. Çok tarafsız bir paşa bu. En tarafsızlarından. Kayınvalidem çekine çekine bana, demek o da her şeyi görüp işitenlerden, soruyor. Paşa niye öfkelendi oğlum, bir şey mi var? Yanıtı Tezel'den. Orkestra marşı yeterince canlı çalmıyor da anne. Dahası nasıl olsun, diyor Fitnat Hanım da. Sizi bilmem ama benim başım tuttu çocuklar. Ardından bu kez de onun annelik inildemeleri. Aysel de oluverseydi, ne olur sanki geliverseydi. Şöyle güzel bir günümüzde, hep birlikte. Ne olsa bir çeyrek saattir bir paşanın yanında oturmaktayım. O paşadan etkilenmiş bir Ömer'im. Kükrüyorum. Bırakın artık şu Aysel lafını, çok rica ederim. Ardından hızla büyük bir yudum susuz rakı. Kayınvalidemin 20 şunca yıldır bende tanık olmadığı bir saygısızlık, hatta edepsizlikle homurdanmıştım. Bırakın şu Aysel lafını artık. Elbette sabunla ovula ovula yıkanan bir ağzın, 3 aydır birlikte bir yatağa girmeyişlerimizin, kızının o ucuz mahalle ağzıyla öyle ya siz iki kazazede şimdi daha iyi anlaşırsınız demelerinin, yüzüme kapanan o telefonun, benim düşmüş alkolik ağzıyla kullandığım sözlerin, ya kahramanlar ya satılıklarla dolu üniversitenin, her şeyin üstüne de beni kurtarmaya sıvanan polis Ahmet'in, onun belki de onurunu anımsaması, koluma giren İlhan'ın marş nedeniyle çevrilmesine bitiremediğim filmin ve Tezel'in geri kalmış nihilizminin kışkırttığı tüm generalin acısı bir yerden çıkarılmalıydı. En zayıf yerden. Gününe tam yaraşır bir tutumdayım. Zayıf, güçsüz, her şeyden habersiz. Ayşe'nin anlattıkları olmasa da bir kırılan vazosundan haberli Fitnat Hanım'ın üstüne bile basıp geçeceksin kabaralı postallarında. Kayınvalidemin başı, o başın titremekte olduğunu seçiyorum. Bu baş orkestradan ortalığa dökülen, pisttekilerin sert adım vuruşlarıyla iyice canlandırdıkları er meydanındanlarla hiç uyumu olmayan bir biçimde titriyor. Bitti. Bu en mutlu gününde çocuklarının içinde hayat arkadaşıyla en mutlu olduğunu sandığı Ayseli bile mutlu değilmiş meğer. Meğer bu Ömer o kibar görünüşü altında ne kaba ne ezici bir adammış. Paşanın öfkesine kurban olayım. O bir şey mi? Kim bilir kızım bu saygısızdan neler çekti. Hiç bilemedik. Tevekkeli kaç yıldır hepimize küs, hepimizden uzak. Sebebi buymuş demek. Demek abisinin dediği gibi komünist falan olmalarından değilmiş. Bir Mors alfabesi söker gibi titreyen o başın içinden bunları söküp çıkarıyorum. Önüme dökülenleri aldırmıyorum. Kayınvalidemin üzülmesi ilk kez üzmüyor beni. Tezele bakıyor. Kendisini dünürlerinin yanında damadı tarafından azarlanmış bir anne olmaktan kurtarmasını bekliyor. Ama Tezel yakasına o sarı goncayı taktı, işi bitti. Bundan öte parmağını kıpırdatacak değil. Süt gibi beyaz rakının kalınını boşaltıyor midesine. Yağları dolmuş Ankara tavasıyla dolu tabaklarımızın dört bir yanına dizili solgun karanfillere bakıyorum. Sonra buruşuk kıvırcık salata yaprakları arasında katı yumurtalar. Sarıları ezilip sonra krema sıkacağıyla yeniden beyazların ortası doldurulmuş katı yumurtalar. Kedi boku gibi halka halka dönerek duran yumurta sarıları. Yine solgun karanfiller arasında bir levrek tabağı, mayonezli. Her bir yanından didiklenmiş. Zar gibi döndürüle döndürüle incecik kesilmiş havuçlar. Kimse havuçlara el sürmemiş. Gevşemiş mayonez bulaşığı kara zeytinler. Sonra Hayrettin Özkan'ın çekilmez bir geğirtisini duyarken Kor General ve Mahiyeti bu masada nöbet tutup duramazlardı ya. Onlar çoktan gittiler. Başka bir düğüne, başka bir tanık. Tezel. Bana gülerek ayağa kalkıyor. Çişim geldi. Neredeydi tuvalet? Ayağa kalkınca sallanacağını sanıyordum. Sallanmıyor. Tezel'in tutumu böyle bir incelik göstermeme izin vermese de ben götüreyim deyip davranıyorum. Buradan kurtulmak için can attığımı bile bile beni buradan kurtarmamak için eline domuzcasını omzuma bastırıyor. Oo diyor. Her çiçe gidişte yanımda birini arasaydım. Bu arada kayınvalidemin bu gece onuruna ne olursa olsun bana kırılmadığını da belirtmesi gerekiyor tabii. Ömerciğim götürsün seni işte diyor alçak gönüllülükle. Oysa Tezel'in çişim geldisini duymamış gibiydi. Tam kalkıyordum omuz başımda Ertürk. Yine bir trafik polisi gibi elini kapıya doğru dümdüz uzatıp bu yanda Tezel Hanım buyurun diyor. Tezel'in böbreklerini bile gözetliyor bu adam. Gittiler. Onca içkiden, sıcak ve bungunluktan, mide bulandırıcı bir masada bir saattir oturup durmaktan hiç etkilenmemiş bir Tezel. Hiçbir şey onun hücrelerinden içeri sızamamış, kanına girememiş. Rus biçimi bluzu içinde hafif tombul, diri, buraya ilk girdiği zamanki kadar da havalı, emekli albayın pardon pardonlarıyla açtığı yoldan yürüyüp gidiyor. Masadan kalkacağım ama pistin yanından geçerken reklamcı kadının ya da Eaton Hanım'ın beni kolumdan tutup oraya çekmelerinden korkuyorum. Artık her şeyden korkuyorum. Ayşe'nin bir zamanlar olduğu gibi. Les peuplades primitives utilisaient leurs doicts pour compter. Henüz Oxford'lu değilim. Lisedeyim. Lisede. Yabancı dil sınavındayım. Liseliliğimin yabancı dili. Les Progress des Mathematicus parçasını okuyorum. Sonra tahtaya yazıyorum. Les Peuplades Primitives Utilisaient Leurs Doits Pour Compter. İlkel topluluğun bir üyesi olarak parmaklarımla sayıyor ve o sınavlardan bu geceye tam 30 yıl geçtiğini buluyorum. Sonra tahrir sınavına giriyorum. Eski Türk ahlakının ilkelerinde şöyle bir yazı vardır. Kibir küçüklüktür. Ahlaklı insan kendini olduğundan fazla görmeyendir. Düşündüklerinizi yazınız. Düşündüklerimi yazıyorum. Kayınvalidemin hasta mısın oğlum sorusunu duyar duymaz eğilip buruşuk yanağına bir öpücük konduruyorum. Yüzü pudramsı bir şey kokuyor. Fitnat Hanım'ın yüzünü öperken de. Nuriye hanımefendi iki damla gözyaşını kıyısı dantelli bir mendile sildi. Kompozisyon 9, tarih 8, matematik 10, Fransızca 10, fizik 9. Sesin hızının tayini, esneklik, serbest düşme formülleri, serbest düşme formülleri, happy birthday to my husband, ha ha ha, henüz bir çömez olarak gittiği uluslararası bir kongreden bana gönderdiği doğum günü kartına bak, şimdi de çoktan kapatılmış bilmem ne sosyalist derneğinin bilmem ne raporunu hazırlayışına bak, yarın yine gerekecekmiş, bir kez sen ne hakla sevilme sevdamı neyse işte o kadıncağızın gerillacı olmasıyla alay ediyorsun ha? Annen senden daha çok kendi yerinde. Ben de kendi yerimdeyim işte. Les peuplades primitives utilisaient leurs doits. İlkel topluluklar sayıları parmaklarıyla sayarlardı. Hesabı parmaklarıyla yaparlardı. D'sı yok. Yapıyorlar. Burada, Anadolu Kulübü'nde. Matematiğin gelişimiymiş, evrimiymiş. Hepsi burada işte. Burada, Anadolu Kulübü'nde. Salak karı sen de, senin o dört başı bayındır kocan, aklı, bilgiyi, duyarlılığı, aşkınlığı, her şeyi kendinde toplamış kocan, parmaklarıyla sayıyor. 30 yıl. Ayşen şu yaşta, ben bu yaştayım. Hela koridorun 3 adım solunda. Tezel 61 kilo, Ertürk ikinci mutlu tesadüfü peşinde. Kayınvalidem, hasta mısın oğlum diyor. Nuriş hanımefendi Hakan'ı düşünerek iki damla gözyaşını kıyısı dantelli mendile siliyor. Ellerin damatları bile yanı başında yanaklarını öpüyor. Benim oğlumsa sayıyorum parmaklarımla. Didiklenmiş levrek tabağında gevşemiş mayoneze bulalı tam 18 zeytin var. Adam başına 1,5 porsiyon. 5 kurşuna dizilmiş piliç, 3 asılmış sülün, 4 kendini emniyet penceresinden aşağı bırakmış peynir parçası, fasulye plakisi, sayabildiğim kadarıyla tam 156 kuru fasulye, sarımsaklı, soğanlı, sarı vıcık bir su içinde yüzüyor. Ankara tavası, yağlı et parçalarından geriye kalan 3 işe yaramaz parça, artan pilavın göbeğinden yana kaymış. Tam 19 çift rakı bardağı, şarap bardağı, Coca-Cola bardağı, frukolu vodka bardağı, hangisi kimin bardağı? 8 hain lakerda tabağı, 5 casus, ajan, itoğlu it kadın budu köfte tabağı, dura dura tabaklarda iyice kızarmış 9 fesat, kuşkucu dana dili. İkisi de bağrına çatalı yemiş, tabağında serilip kalmış. Henüz dokunulmamış 11 zeytinyağlı biber dolması, üçünü tüm generalin geğirdiği. Artıklarla dolu bir sofranın başındayım. Garsonlar kirli tabakları toplamadan peşmel bayı koşturuyorlar. Kayınvaliden bir şey sormuştu. Hasta mısın oğlum? Midem bulanıyor anneciğim. Yanaklarından öperim. Sardunyaların nasıllar? İyiler mi? Ya kadife koltukların? Bu rakı sulu anneciğim. Sizin rakı çok sulu diyor Hayrettin Özkan. Oğlum rakı getir. Peşmelba bu rakıya nasıl meze edilir? Soluk soluğa yelpazelenerek dönüyorlar. Yedek subay ölür de dönmez. İn ardından kopan çıktık açık alınlacılar artıklarla dolu masaya teker teker dönüyorlar. Eksik bir masa bu. O yeşil başlı ördek var ya paşam, hani benim yıllardır birlikte yaşadığım o yeşil başlı ördek var ya, siz asıl onu boğazlayıp bu sofraya kondurmalıydınız ve onunla bir güzel geğirmeliydiniz ki baş köşeye kurduğunuz masa bir işe yarasın. Bir işe yarasın bu nikahlı, kokteylli, yemekli, şarkılı, marşlı düğün. Tezel Hela'da Ertürk'ün bekçiliğinde böbreklerini boşaltıyordu. Ayşen daha az hırçın, marşla da dans ettik sonunda diyordu. Müjgan sinema yıldızlarına özenip de pek tutturamadığı sarı uzun saçlarını yelpazeleyerek ay çok güzel oynadık diyordu. Eytin Hanım siz hiç sakat bir çocuğun anası oldunuz mu? Neyimiz varsa onun sayesinde diyordu. Pembe banyo köpüğü anne şu oğluna bir şey söylesene diyordu. Ertürk'ün oğlu Yılmaz kız kardeşine çekil be şimdi misket havası çalınacak diyordu. Gönül Hanım da Yılmaz iyi oynar misketi diyordu korka korka. Babası gel şu kızına bir söz anlat diyordu. Şımarık pis bıktım senden niye kopardın ruganının atkısını domuz? Pembe köpük uçsuz bucaksız bir yaygarayla ağlıyordu. Nuriş hanımefendi mendilini tam ütü kat yerlerinden tam o çizgilerden devşirerek yılan derisi çantasına koyuyordu. Reklamcı İnci oyuncu kocasını ensesinden öperken İlhan'a göz kırpıyor. Pierre Lotis Semih de reklamcı İnci'nin öptüğü ensesini neredeyse eliyle temizleyerek Müjgan'a pes dedirtinceye dek döndüreceğim seni diyordu. Tümgeneral bir kez daha geğiriyor, arkasına yaslanıyor. "Nerede Ertürk? Şu Ahmet'i çağırsın bana bakayım," diyordu. Ta ta ta, yeni ve hepsinden canhıraş bir tiy borusu. İlhan, paşanın paşalığını çoktan ezip tüketmiş. "Boş ver paşa Ahmet'i, unut, bak düğün pastası geliyor," diyordu. Şak şak şak, avuçlar patlayacak. Epey nazlandıktan, baş oyuncular gibi selama en geç çıkıp kendini yeterince alkışlattıktan sonra 9 katlı pasta orkestra yüksekliğinden patlayan boru sesleriyle girdi içeri. Tekerlekli bir masa üstünde, altın rengi örtüsü kralların yatak odası perdeleri gibi dilim dilim büzülmüş, iki garsonun biri de özenini dilini dışarı çıkararak ortaya vuruyor, kanter içinde ittiği kadifeleri, şifonları, brokarları, brokar mıydı, sim işlemeli miydi yoksa bu kumaşlar, kara üstüne beyaz çizgili ceketleri, kurşini ceketleri, pullu çantaları, şişman kolları, kalçaları iki yana itip kendisine yol açtıkları bir masa üstünde. Bembeyaz, gelinden daha beyaz giyinmiş bir düğün pastası bu. Etekleri kat kat bir gelinlik. Birinci kat en büyük börek tepsisi kadar. İkinci kat tatlıcıların tatlı tepsisi kadar. Üçüncü kat evlerdeki börek tepsileri kadar. Dördüncü kat büyük bir servis tabağı kadar. Beşinci kat geniş bir yemek tabağı kadar. Altıncı kat fukaranın plastik yemek tabağı kadar. Yedinci kat Müjgan'ın özel çay servisi yaptığı zamanlar kullandığı pasta tabakları kadar. Sekizinci kat bir Nescafe fincanının tabağı kadar. Dokuzuncu katsa küçük bir fincan tabağı kadar. Ama yüksek boylu. Bir karış boyunda bir silindir. Silindirin üstünde gelinlikli gelinli, smokinli damat. Şekerden ya da porselenden. Damadın tanzimat bıyıkları var. Gelinin elma yanakları var. Kol kolalar 100 yıl öncesinde bir yalının özel odasında fotoğraf çektiriyorlar. Dokuzuncu katta ayakta durmuşlar. Ayaklarının altında her beyaz katın çevresinde yaldızlı oymalar, gümüş ve altın rengi güller. Flaşlar daha pasta iki garsonla orta yere itilirken patlamaya başlamıştı. Flaşların patlaması dinmek bilmiyor. Alkışlar da dinmek bilmiyor. Garsonlar koşuşturuyorlar. Peşmelba dağıtırken değiştirmeyi akıl edemedikleri tabakları döke saça kıra yara şimdi değiştiriyorlar. Gönül Hanım üstüne sirkeli zeytinyağı akıtan bir garsonu azarlıyor. O da en sonunda azarlayabileceği resmi bir yer buluyor işte. Allah'ın belası, gözün kör mü? Mahvettin kadifemi. Bu arada erkek tarafının yakını olduğunu da belirtmesi gerek. Kime? Tabii yine garsonlara.